Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Komünist Manifesto. Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından 1848 yılında yazılmış. Modern siyasal düşüncenin en etkili ve en tartışmalı kısa metinlerinden biridir. Fingerprint Classics'in ciltli baskısı bu tarihsel broşürü kalıcı bir klasik olarak sunar. Metnin amacı komünizmin hedeflerini açıklamak. Kapitalist toplumun işleyişini sınıf çatışması üzerinden yorumlamak ve işçi sınıfına siyasal bir çağrı yapmaktır. Marx ile Engels, tarihin yalnızca fikirlerin değil, üretim araçları üzerindeki denetim için mücadele eden sınıfların tarihi olduğunu savunur. Sanayi devriminin dönüştürdüğü Avrupa koşullarında yazılan eser, 1848 devrimleri arifesinde ortaya çıkmıştır. Aynı dönem, Osmanlı Devleti'nde Tanzimat reformlarının toplumsal ve ekonomik düzeni yeniden tartışmaya açtığı yıllara da denk gelir. Manifesto bir akademik inceleme değildir, yoğun, polemikçi ve eyleme dönük bir siyasal metindir. Bu nedenle hem kapitalizm eleştirisinin kaynaklarını hem de sonraki sosyalist hareketlerin kullandığı kavramları anlamak için temel bir başlangıç noktasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, tarihi sınıflar arasındaki mücadele olarak açıklayan çerçeve, manifestonun ana tezi, yazılı tarihin sınıf mücadeleleriyle şekillendiğidir. Marx ve Engels, efendiler ile köleler. Soylular ile serfler gibi önceki toplumsal karşıtlıkların modern çağda burjuvazi ile proletarya arasındaki gerilime dönüştüğünü ileri sürer. Burjuvazi, üretim araçlarını, sermayeyi ve ticari ağları denetleyen sınıftır. Proletarya ise yaşamını sürdürebilmek için emek gücünü ücret karşılığında satmak zorunda olan işçi sınıfıdır. Bu yaklaşım, yoksulluk veya eşitsizliği yalnızca kişisel yetenek, ahlak ya da kötü yönetim meselesi saymaz. Sorunun üretim ilişkilerinden, yani kimlerin mülkiyete ve karar alma gücüne sahip olduğundan kaynaklandığını savunur. Metnin kuvveti, ekonomik değişim ile siyasal iktidar arasındaki bağı açık biçimde kurmasındadır. Buna karşılık, bütün tarihsel gelişmeleri iki büyük sınıfın çatışmasına indirgemesi, ara sınıfların, kültürel kimliklerin ve farklı siyasal kurumların etkisini sınırlı ele aldığı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Yine de sınıf kavramı, Türkiye dahil sanayileşme, kentleşme, ücretli emek ve gelir dağılımı tartışmalarında kullanılan etkili bir analiz aracı olmaya devam eder. Manifesto, sınıfları değişmez kimlikler olarak değil, ekonomik düzen içinde oluşan toplumsal konumlar olarak ele alır. İkinci olarak, burjuvazinin devrimci yükselişi ve kapitalizmin küresel etkisi, manifesto burjuvaziyi sadece eleştirmez, onun tarihsel olarak dönüştürücü rolünü de kabul eder. Marx ve Engels, burjuvazinin feodal bağları çözdüğünü, yerel ekonomileri dünya pazarına bağladığını ve üretim kapasitesini olağanüstü ölçüde genişlettiğini anlatır. Bu yönüyle metin, kapitalizmi durağan bir düzen değil, sürekli yenilik, rekabet ve genişleme üreten bir sistem olarak görür. Yeni pazar arayışı, üretimin uluslararasılaşması ve geleneksel yaşam biçimlerinin çözülmesi, manifestonun dikkat çektiği süreçlerdir. Bugünün küresel tedarik zincirleri, hızlı teknolojik dönüşüm ve tüketim kültürü düşünüldüğünde, bu gözlemlerin bazıları hala dikkat çekicidir. Osmanlı ekonomisinin 19. yüzyılda Avrupa ticaretiyle daha sıkı bağlar kurması da metnin sözünü ettiği dünya piyasası genişlemesinin bölgesel yansımalarıyla ilişkilendirilebilir. Ancak yazarlar bu gelişmeyi yalnızca ilerleme olarak değerlendirmez. Kapitalizmin üretici gücü arttırırken işçileri piyasa dalgalanmalarına bağımlı kıldığını, iş ilişkilerini kişisel ve toplumsal bağlardan koparıp parasal ilişkilere dönüştürdüğünü savunurlar. Dolayısıyla burjuvazi manifestoda hem eski düzeni yıkan dinamik güç hem de kendi karşıtını proletaryayı büyüten sınıf olarak konumlanır. Bu ikili değerlendirme, metni basit bir ahlaki kapitalizm eleştirisinden ayırır. Üçüncü olarak, ücretli emek, yabancılaşma ve proletaryanın ortak çıkarı, manifesto, proletaryanın durumunu ücretli emeğin yapısı üzerinden açıklar. İşçi, üretim aracı sahibi olmadığı için emeğini satar ve geçimini ücretle sağlar. Marx ile Engels'in yorumunda, sanayi üretiminin gelişmesi, işçiyi üretim süreci üzerinde söz sahibi olan bağımsız zanaatkar konumundan uzaklaştırır. İş bölümü, makineleşme ve fabrika disiplini, emeğin niteliğini değiştirebilir, işçiyi daha kolay ikame edilebilir hale getirebilir. Metin, bu sürecin işçiler arasındaki rekabeti artırdığını, fakat aynı zamanda onları ortak koşullar etrafında bir araya gelmeye elverişli kıldığını belirtir. Proletaryanın siyasal potansiyeli burada doğar. Tek tek işçilerin pazarlık gücü sınırlı olabilir. Ancak kolektif örgütlenme ücret, çalışma süresi ve güvenlik gibi konularda güç dengelerini değiştirebilir. Manifestonun bu bölümü, sendikalaşma ve işçi hareketlerinin neden yalnızca ekonomik talepler değil, siyasal temsil talepleri de ürettiğini anlamaya yardım eder. Türkiye'de iş hukuku, sendikal haklar ve kayıt dışı istihdam üzerine tartışmalar farklı tarihsel koşullarda yürütülse de, emek ile sermaye arasındaki pazarlık ilişkisi güncelliğini korur. Bununla birlikte metnin işçi sınıfını oldukça bütünleşmiş ve ortak yönelimli bir özne gibi sunması, meslek, cinsiyet, göçmenlik ve gelir farklılıklarının yarattığı ayrışmaları yeterince hesaba katmadığı yönünde eleştirilir. Dördüncü olarak, özel mülkiyet eleştirisi ve komünist programın sınırları, manifestoda özel mülkiyetin kaldırılması talebi. Çoğu zaman bütün kişisel eşyaların ortaklaştırılması şeklinde yanlış anlaşılır. Marx ve Engels'in hedef aldığı esas biçim, başkalarının emeğinden gelir elde etmeyi sağlayan burjuva üretim mülkiyetidir. Fabrikalar, toprak, sermaye ve büyük üretim araçları üzerindeki özel denetimin sınıfsal eşitsizliği yeniden ürettiğini savunurlar. Bu nedenle komünizm, üretimin toplumsal karakteri ile mülkiyetin özel karakteri arasındaki çelişkiyi çözmeyi amaçlar. Metin ayrıca dönemin ileri kapitalist ülkeleri için 10 maddelik bir geçiş programı sıralar. Artan oranlı vergilendirme, miras hakkının sınırlandırılması, kredi ve ulaştırmada kamusal denetim, ücretsiz eğitim ve çocuk emeğinin sınırlandırılması gibi öneriler bunlar arasındadır. Bu maddeler, nihai hedefin ayrıntılı bir yönetim planı değildir, 1848 koşullarına göre hazırlanmış siyasal taleplerdir. Marx ve Engels'in sonraki ön sözleri de her ülkeye ve her döneme aynı biçimde uygulanacak değişmez bir reçete olmadığını gösterir. Metnin mülkiyet eleştirisi, ekonomik gücün yoğunlaşması sorununu görünür kılar. Fakat merkeziyetçi uygulamaların özgürlükler, çoğulculuk ve hesap verebilirlik bakımından doğurabileceği riskler 20. Yüzyıldaki devletçi deneyimler ışığında ayrıca değerlendirilmelidir. Son olarak, diğer sosyalizmlerle polemik ve uluslararası örgütlenme çağrısı. Manifestonun son iki bölümü komünizmi dönemin başka sosyalist akımlarından ayırmaya çalışır ve işçi hareketine uluslararası bir yön verir. Marx ile Engels, feodal sosyalizm, küçük burjuva sosyalizmi, Alman düşünsel sosyalizmi ve ütopik sosyalizm gibi eğilimleri eleştirir. Bu eleştirilerin ortak noktası toplumsal eşitsizliği teşhis etseler bile sınıf ilişkilerinin siyasal dönüşümünü yeterince kavrayamadıkları iddiasıdır. Özellikle ütopik düşünürlerin ideal toplum tasarımlarına karşı mevcut ekonomik çatışmalardan hareket eden bir siyaset anlayışını savunurlar. Metin, komünistlerin ayrı ve kapalı bir çıkar grubu olmadığını, işçi sınıfının genel hareketindeki ortak hedefleri daha açık biçimde ifade ettiklerini ileri sürer. Son cümlelerdeki uluslararası birlik çağrısı, kapitalizmin sınır aşan niteliğine karşı sınır aşan bir işçi dayanışması fikrine dayanır. Bu vurgu, milliyetçiliğin ve imparatorluk rekabetinin güçlendiği 19. yüzyıl Avrupa ortamında özellikle keskindir. Ancak uluslararası dayanışma fikri, ulusal bağımsızlık mücadeleleri, yerel siyasal gelenekler ve farklı toplumsal önceliklerle her zaman kolayca uzlaşmaz. Türkiye gibi çok katmanlı tarihsel deneyimlere sahip toplumlarda, sınıf analizini etnik, dini, bölgesel ve demokratik meseleleri dışlamadan kullanmak gerekir. Manifestonun polemikçi üslubu bu gerilimleri çözmekten çok belirgin bir siyasal taraf oluşturmayı amaçlar. Sonuç olarak Komünist Manifesto, siyaset teorisi, iktisat tarihi, emek tarihi ve modern ideolojilerle ilgilenen okurlar için özellikle değerlidir. Kısa oluşu, kolay olduğu anlamına gelmez. Metin, yoğun kavramlar, sert genellemeler ve açık bir devrimci amaç taşır. Bu yüzden en verimli okuma biçimi. Onu 1848 Avrupası'nın sanayileşme, kentleşme ve devrim ortamında değerlendirmek, ardından sonraki tarihsel deneyimlerle eleştirel biçimde karşılaştırmaktır. Üniversite öğrencileri, sendikal hareketlerin tarihini inceleyenler, kapitalizm eleştirisinin kökenlerini öğrenmek isteyenler ve Türkiye'deki sınıf emek ve sosyal politika tartışmalarına tarihsel arka plan arayanlar bu kitaptan yararlanabilir.
Okur, metni benimsemese bile burjuvazi, proletarya, üretim araçları, sınıf mücadelesi ve dünya pazarı gibi kavramların siyasal dildeki yerini daha iyi anlar. Benzer siyaset felsefesi kitaplarından ayrıldığı nokta, soyut bir ideal toplum tasarlamak yerine kendi çağındaki ekonomik dönüşümü doğrudan siyasal örgütlenme çağrısına bağlamasıdır. Manifesto hem açıklayıcı hem müdahaleci bir metindir. Bu özellik onu tarafsız bir ders kitabı olmaktan çıkarır. Fakat tarihsel etkisini de açıklar. Ciddi klasik baskı.
Bu kısa metni yalnızca geçmişin belgesi olarak değil, eşitsizlik, mülkiyet,
emek ve küreselleşme tartışmalarında başvurulan temel kaynaklardan biri olarak okumaya elverişli bir biçimde sunar.
Sağlıklı yaklaşım, metnin öngörülerini, sınırlarını ve 20. yüzyıldaki uygulamalardan ayrılan düşünsel içeriğini birlikte tartmaktır.
Destek olmak isterseniz Karl Marx kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.